Item 4. Aynadaki görüntü. Ops Enter 2. Tom Clancy. Sayfa 41. Bilgisayardan bip sesi gelince Rogers masaya doğru yürüdü. Kontrol A'ya basıp mesajı almak istedi. Bob Herbert'ın şişman yüzü bilgisayar ekranını kapladı. 38 yaşındaki ulusal haber alma görevlisi yorgun görünüyordu. Günaydın Mike.
Merhaba Bob. Pazar günü burada ne işin var?
Dün geceden beri buradayım. NRO'dan Stephen Wiens evden beni aradı, ben de geldim. Benim mesajı okumadın mı?
Henüz okumadım, ne var?
Acil postaya baksan iyi edersin. Sonra da beni ara. Mesajda ayrıntılı bilgi var.
Neden olayı bana kısaca özetlemiyorsun?
Elbette Mike. Herbert endişeli bir tavırla konuştu. Sen iyi misin?
Ya iyiyim. Sadece 20. yüzyılın sonunda kendimi biraz yorgun hissediyorum.
Öyle diyorsan.
Rogers adama bir şeyler açıklama zahmetine katlanmadı. Haber alma görevlisi iyi bir adamdı. 1983 yılında Beyrut'ta elçilik bombalandığı zaman karısını ve bacaklarını kaybetmişti. Herbert bile önceleri pek isteksiz olmasına rağmen artık bilgisayarlardan, uydulardan ve fiber optik kablolardan fena halde etkilenmeye başlamıştı. Bu teknolojik gelişmeyi Tanrı'nın dünya görüşü olarak nitelendiriyordu.
İki şey var dedi Herbert. Bunlar birbiriyle bağlantılı olabilir de olmayabilirler de. Biliyorsun Neva Nehri'nin St. Petersburg'da Hermitage Müzesi'nin yakınından geçerken radyasyon yaydığını saptamıştık. Bunu biliyorsun.
Rogers evet dedi.
Önceleri radyasyonun Rusların okullara müzeden sanat yayını yapmak amacıyla kurdukları TV stüdyosundan yayıldığını düşündük. Ama benim TV uzmanım deneme yayınlarını inceledi. Hepsinin de gücü 153 ile 11.950 kHz arasında değişiyor. Bizim Neva'dan aldığımız radyasyon bu değil.
Rogers, o halde TV stüdyosu bir çeşit operasyonu gizlemek amacıyla kullanılıyor dedi.
Büyük bir olasılıkla öyle. Belki de kentin 300. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gelecek turistler için yeni bir güvenlik sistemi hazırlanıyordur. Ama bu da akla yatkın gelmiyor.
Neden?
Martha Mackel, Rusların Kültür ve Eğitim Bakanlıklarının bütçelerini öğrenmek için Hazine Bakanlığı'nda çalışan bir dostunu aramış. İki bakanlıkta da 5 ile 7 milyon dolarlık tesislere 5 kuruş ayrıldığına dair en küçük bir bilgi bile yok. Biraz araştırma yaptık ve TV stüdyosu için İçişleri Bakanlığı'ndan ödenek ayrıldığını öğrendik.
Ama bu hiç önemli değil. Bizim hükümetimiz de sürekli para transfer ediyor.
Orası öyle ama bakanlık bu tasarı için 20 milyon dolar ayırmış.
İçişleri Bakanlığı'nı seçimde kaybeden Dogin yönetiyor dedi Rogers. Paranın bir bölümü onun seçim kampanyası için harcanmış olabilir.
Herbert de bu sözleri onayladı. Bu bir olasılık. Ama TV stüdyosunun daha değişik amaçlarla kullanıldığını gösteren başka belirtiler de var. Dün öğleden sonra 1:30'da St. Petersburg'un kuzey bölümünden New York'a francala siparişi yapıldı.
Rogers yine mi diye sordu.
St. Petersburg'dan Brighton kumsalında Bestonia francala mağazasına faksla sipariş verilmiş. Krem peynirli, soğanlı francala, tereyağlı tuzlu francala ve sarımsaklı francala ısmarlandı.
Dünyanın öbür ucundan yapılmış bir sipariş bu. Herhalde bir çeşit şaka değildir.
Herbert hayır dedi. Bu siparişler kesinlikle yapıldı.
Rogers pekala dedi. Bunun ne anlama geldiği konusunda bir fikrin var mı?
Fax siparişini kriptoloji bölümüne gönderdik. Lane Dominic değişik francalaların kentin ya da dünyanın çeşitli bölgelerini simgeleyebileceğini söylüyor. Bunlar ajanlar da olabilir. Francalalara konulacak değişik malzeme değişik hedefleri simgeleyebilir. Lane bu siparişler üzerinde çalışacağını söyledi. Bestonia'yı aradı. Onların değişik formülleri varmış. Bu işi çözmek zaman alabilir.
Roger sordu. Peki şu Bestonia adındaki dükkan nasıl bir yer?
Bugüne kadar temizdi. 1961'de Montreal yoluyla Kiev'den gelen Belnik ailesi işletiyor.
Demek sağlam bir geçmişleri var.
Hem de çok sağlam. Darrell FBI'ya durumu bildirdi. Onlar da mağazaya gözcüler gönderdiler. Mağazada francala teslimatından başka hiçbir olaya rastlanmadı.
Darrell McCaskey, OP merkezine FBI ve Interpol bağlantısını oluşturuyordu. Örgütler arasında haberleşmeyi sağlayarak örgütlerin birbirlerinin kaynaklarından yararlanmalarını temin ediyordu.
Rogers, siparişlerin francala olduklarından emin misiniz diye sordu.
Açık francala çuvallarını tepeden incelettik. Hepsi de francalaya benziyordu. Ve siparişleri teslim eden kişi francalalar karşılığında normal ücret alıyor. Francala sipariş edenlerin hiçbiri dışarıda yemek yemeye gitmiyor. Bu nedenle kese kağıtlarında ne varsa onları yemek zorundalar.
Rogers başını salladı.
Yani St. Petersburg'da bir şeylerin döndüğü anlaşılıyor. DI-6 bu konuyla ilgili ne yapıyor?
İnşaat sahasında bir adamları var. Kumandan Hubbaro bize bilgi ileteceğine söz verdi.
Güzel, peki sen bütün bunlar hakkında ne düşünüyorsun?
Herbert bir an için 1960'lara geri döndüm dedi. Ruslar bugünlerde bir projeye fazla para harcamaya başladılar mı? Ben elimde olmadan endişeleniyorum.
Haber alma müdürünün görüntüsü ekrandan kaybolurken Rogers da kaygılanmaya başlamıştı. Ruslar efendice kaybetmesini bilen insanlar değillerdi. Amerika'da ajanlarına gizli bir operasyon başlattıran ve de seçimde kaybetmiş biriyle karşı karşıyaydılar.
8. Bölüm Pazar Akşamüstü 4:35 St. Petersburg. Mevsim ne olursa olsun St. Petersburg'da hava akşama doğru körfezden esen rüzgarla serinler. Serin hava kentin her köşesine kenti örümcek ağı gibi saran nehirler ve kanallarla dağılır. Fields Hutton da güneşin batışının etkisini hemen hissetti. Yaklaşık 2 saatten beri Neva kıyısında bir ağacın altında oturmuş, Toshiba marka dizüstü bilgisayarında kaydedilmiş müsveddeyi okuyordu. Aynı zamanda aslında kapının arkasına bıraktığı Pezzo'nun frekansına bağlı bir radyo alıcısı olan Walkman'i dinliyordu. Güneşin gökyüzünde alçalışını ve sokakların tenhalaşışını seyrederken vampirler ve hortlaklar kurbanlarına saldırmadan önce insanların evlerine kaçmaları gerektiğini düşünmekten kendini alamadı. Belki de korku ve bilim kurgu türü romanlara kendini fazla kaptırmıştı. Phil Sutton üşümeye başlamıştı. Londra'nın havasına alışkın vücudu birdenbire her zamankinden daha çok üşümüştü. Daha da kötüsü bugünü boşa harcadığını düşünmeye başlamıştı. Dinleme aygıtından duyduğu şeyler sadece spor, kadınlar, acımasız patronlar ve TV stüdyosuna gelip gidenlerle ilgili önemsiz konuşmalardı. DI-6'dakilerin yüreklerini hoplattıracak türden konuşmalar yoktu. Phil Sutton nehrin karşı kıyısına sonra da Hermitage'a baktı. Müzenin beyaz sütunları batan güneşin kızıl renklerine boyanmış muhteşem bir manzara sergiliyordu. Tur otobüsleri grupları otellerine götürmeye hazırlanıyorlardı. Gündüz vardiyası görev yerinden ayrılmak üzereydi ve gece vardiyasında çalışanlar iş yerine gelmeye başlamışlardı. Pazar gününü müzede geçiren kent sakinleri troleybüslere binmek ya da metro istasyonuna kadar yürümek üzere çevrede toplanmışlardı. Birazdan sokaklar gibi büyük müzede terk edilmiş havasına bürünecekti. Phil Sutton içinden Leon ona bir otel odası ayarlamış olsa diye geçirdi. Sabahleyin buraya geri dönüp araştırmasına devam etmek zorundaydı. Burada olağan dışı bir şeyler yapılıyorsa, olay yerinin TV stüdyosu olduğundan hiç kuşkusu yoktu. İngiliz ajan içeri girip biraz daha çevreye bakınmaya karar verdi. Kapanma saati yaklaşırken müze çalışanları dışarıda birilerinin oralarda oyalanıp oyalanmadıklarını öğrenmek istiyordu. Örneğin sivil giyinmiş bir asker, bir hükümet yetkilisi ya da bir ajan gibi... Dahası yeni bir operasyondan önceki günlerde her zaman şaşkınlık ve baskı olurdu. Oradan ayrılmak üzere olan bir işçi, orada neler olup bittiğini anlatacak bir söz söyleyebilir, bir hareket yapabilirdi. Phil Sutton bilgisayarını kapadıktan sonra ayağa kalktı, pantolonunun paçalarını silkti ve hızlı hızlı müzeye doğru yürümeye başladı. Sağ tarafta müzeden yeni çıkmış, nehir kenarında el ele yürüyen bir çift gördü. Peggy aklına geldi. Tanıştıkları, yani genç kadının onu casus olmaya ikna ettiği günü değil de kısa bir süre önce Thames Nehri kıyısında el ele tutuşup yürüyüşlerini anımsadı. O gün ilk kez evlenmekten söz etmişlerdi ve Peggy bunu ciddi ciddi düşünmeye başladığını itiraf etmişti.
Genç kadının melek gibi bir yüzü vardı, doğrusu beklemeye değerdi. Genç bir kadın Jack Russell cinsi terrier köpeğiyle nehre doğru yürürken Phil Sutton gülümsedi. Gerçi bugünlerde köpekler dahil batıda moda olan her şey kara borsada satılıyordu. Ama genç adam Rusya'da İngiliz köpeklerin bulunduğunu bilmiyordu. Kadın koşu kıyafeti giymişti, başında bir kep vardı ve elinde bir su şişesi tutuyordu. Genç kadın yaklaşırken Phil Sutton onun hiç terlememiş olduğunu fark etti. Bu garipti. Çünkü buraya en yakın apartman en az 1 kilometre uzaktaydı ve bir koşucunun buraya gelinceye kadar terlemesi gerekirdi. Kadın Phil Sutton'a gülümsedi. Genç adam da gülümseme ile karşılık verdi. Birden köpek serbest kaldı ve genç adama doğru koşmaya başladı. Phil Sutton neye uğradığını anlayamadan köpek bacağını ısırdı. Kadın köpeği hemen yakaladı. ''Çok üzgünüm.'' dedi. Önemi yok. Phil Sutton eğilip sağ dizindeki yaraya baktı, bilgisayarını yere bıraktı, cebinden mendilini çıkardı ve köpeğin dişleriyle açtığı yaradan akan kanı sildi. Kadın da yanına diz çökmüştü, yüzünde endişeli bir ifade vardı. Köpeği koltuğunun altında tutarken su şişesini genç adama uzattı. ''Bu işe yarar.'' ''Teşekkür ederim, istemem.'' Diş izlerine yine kan toplanmaya başlamıştı. Bu işte bir gariplik vardı. Kadın çok fazla endişeli ve ilgiliydi. Ruslar böyle değildiler. Phil Sutton'ın buradan kaçıp gitmesi gerekiyordu. Genç adam ona engel olmaya fırsat bulamadan kadın yaranın üzerine su döktü. Phil Sutton'ın bacağından aşağı kan akıyordu. ''Ne yapıyorsunuz?'' Kadın şişeyi yaranın üzerine boşaltmıştı. ''Hanımefendi, lütfen.'' Phil Sutton ayağa kalktı, kadın da kalktı. Yüzünde o ilgi dolu ifadeden eser kalmamıştı. Artık hiçbir ifade yoktu o yüzde. Köpek bile suskunlaşmıştı. Bacağındaki acı azalmaya ve bacağı uyuşmaya başlayınca Phil Sutton iyice kuşkulandı. Bacağı ağırlaşır ve başı dönmeye başlarken ''Sen kimsin?'' diye sordu. ''Bana ne yaptın?'' Kadın yanıt vermedi, vermesine de gerek yoktu. Phil Sutton çok çabuk etkisini gösteren bir kimyasal maddeyle zehirlendiğini düşündü. Dünya gözlerinin önünde dönerken Leon'u aklından geçirdi ve bilgisayarını tutmaya çalıştı. Nehre doğru iki büklüm yuvarlanırken bilgisayarını kulpundan yakalamıştı. Bacaklarında his kalmayınca yukarı doğru sürünmeye çalıştı. Bilgisayarı Neva nehrine atıncaya kadar sağ kalmak istiyordu. Ama o sırada omuzlarında da his kalmadı, kolları ağırlaştı ve yere yuvarlandı. Kate Fields Hutton'ın gördüğü son şey birkaç metre ileride akan nehir oldu. Son duyduğu ses arkasındaki kadının güle güle demesiydi. Düşünebildiği son şey ise kumandan Hubbard Peggy'ye sevgilisinin St. Petersburg'da bir görev sırasında öldürüldüğünü açıklayınca kadının nasıl ağlayacağı oldu. VX sinir öldürücü Phil Sutton'ın kalbini durdururken genç adamın başı yana kaydı. 9. Bölüm Pazar, akşam 21, Belgorod, Rusya-Ukrayna sınırı. Radyal gövdeli KA-26 tipi helikopter ikiz pervanesi yerden aldığı toprakları havaya savurup değişik şekiller yaratırken lambalarla aydınlatılmış alana indi. Askerler koşup pilot kabininin arkasındaki bölmeden iletişim aygıtlarını çıkarmaya çalışırlarken İçişleri Bakanı Dogin de helikopterden indi. Geniş kenarlı şapkasını bir eliyle paltosunun yakasını öbür eliyle tutup iki büklüm oldu ve hızla iniş sahasından uzaklaştı. Dogin bunun gibi bir gece içinde bir güç merkezine dönüşen boş üsleri her zaman çok sevmişti. Bu üs Afganistan Savaşı'nın son dönemlerinde kullanılan malzemelerden yararlanılarak dağlık bölge savaşları için kurulmuştu. Sağda 50 metre kadar ötede sıra sıra çadırlar dizilmişti. Çadırların her birinde birer düzine asker kalıyordu. Bir sırada 20 çadır vardı ve bunlar uzaktaki tepelerin eteklerine kadar uzanıyordu. Çadırların ötesinde kampın kuzey ve güney köşelerinde askerler için nişangahlarla siperler vardı. Bir savaş olduğu takdirde üssü gerillalardan korumak için nişangahlardan yararlanılacaktı. Solda düzlük olan sahada tanklar, zırhlı taşıtlar ve helikopterler sıralanmıştı. Duş yerleri, çöp çukuru ve kampın diğer gereksinimlerinin karşılandığı bölümler buradaydı. Geceleri bile burada faaliyet vardı.
Dogin tam karşıda Dimitri Shovich'a ait PS-89 tipi iki motorlu uçağı gördü. İki asker uçağı koruyordu. Her birinde avtomat tipi tüfekler vardı. Pilot yerinde oturmuş, emir verilir verilmez harekete hazır bekliyordu. İçişleri Bakanı uçağa bakarken içinin ürperdiğini hissetti. Bu ana kadar laftan ibaret olanlar birazdan gerçeğe dönüşecekti. Buradaki adamlar ve malzeme onu bu noktaya kadar getirmişti. Seçimlerin kötü sonuçlarını ortadan kaldırmak için şeytanla bir anlaşma yapmak üzereydi. Kosiga'nın haklı çıkmasını ve zamanı gelince kaçma planının gerektiği gibi uygulanabilmesini diliyordu. Malzeme deposunun ilerisinde 3 çadır daha vardı. Hava istasyonu, iletişim merkezi ve kumanda çadırı. General Mihail Kosygin bu çadırların sonuncusunun önünde bacaklarını iki yana açmış, ellerini arkasına kenetlemiş, başı dimdik öylece duruyordu. Generalin arkasında sağında bir emir eri bekliyordu.
''General hoş geldin Nikolay'' dedi. ''Seni görmek ne güzel.''
Kosygin yüksek sesle konuşmuyordu. Dogin Kosygin'in elini sıktı. ''Seni görmek de çok güzel Mihail.''
''Ya o halde neden somurtuyorsun?''
''Somurtmuyorum, sadece kafam meşgul.''
''Ah tabii, büyük adam her zaman çalışıyor, tıpkı sürgündeki Troçki gibi.''
Dogin generale yan gözle baktı.
''Bu değişimden pek hoşlandığımı söyleyemem. Ben olsam Stalin'e asla karşı çıkmazdım ve umarım kaderimde ölüme mahkum edilmek yoktur.''
Dogin Kasigan'la göz göze geldi. General çok sevimli, cana yakın biriydi. Atıcılıkta iki kez dünya şampiyonu olmuş ve olimpiyatlara katılmıştı. Bu başarılarını gençliğinde katıldığı Doğu Saafa, yani gönüllü asker yetiştirme kamplarına borçluydu. Bu kamplarda yetişen gençler daha sonra orduya katılıyorlardı. Bu kamptan sonra Kosygin askerlikte çok çabuk yükselmişti. Ama doğrusu bu yükselme onun egosunu tatmin edecek kadar hızlı olmamıştı. Dogin şimdi generale güvenebileceğinden emindi. Kosygin amirlerinden daha üste çıkabilmek için onun yardımına muhtaçtı. Ya sonra ne olacaktı? Kosygin gibi kişilerle sonrası her zaman bir sorun yaratabilirdi. Kosygin gülümsedi.
Tasalanma, burada katiller yok, sadece taraftarlar var. Manevralardan bıkmış, bir şeyler yapmaya hevesli taraftarlar onlar. Ve bakana hizmet etmeye her zaman hazır kişiler.
Dogin ve de onun generali ne dedi?
Aa, elbette. Kosygin dönüp elini kendi çadırına doğru uzatırken gülümsedi.
Dogin çadıra girince garip ekibin üçüncü adamını gördü. Dimitri Shovich, küçük yeşil bir masanın başında açılır kapanır bir sandalyeye oturmuştu. Dogin içeri girerken Shovich ayağa kalktı, yumuşak bir sesle ''Sevgili dostum'' dedi. Dogin şeytana dostum demeyi kendine yediremedi. Dimitri diyerek zayıf adamın ela gözlerine bakarken başını hafifçe salladı. Bu gözler soğuk bakışlıydı. Kısa kesilmiş beyaz saçlar ve beyaz kaşlar yüzünden daha da soğuk görünüyordu. Shovich arkasına yaslandı, gözlerini yeni gelenden ayırmıyordu.
''Sen mutlu değilsin Sayın Bakan'' dedi.
''General Kosygin, herkes bunun farkında'' dedi ve sandalyesinde yana dönerek işaret parmağıyla Dogin'i gösterdi. ''Eğer olduğundan daha az ciddi görünebilseydi belki biz burada olmazdık. Yeni Rusya'nın onlarla birlikte gülüp içki içebilen liderlere ihtiyacı var. Dünyanın yükünü omuzlarında taşırmış gibi görünenlere değil.''
Dogin ceketinin önünü açıp boş kalan son sandalyeye oturdu. Çay fincanları, bir çaydanlık ve bir vodka şişesi bulunan bir tepsi önlerinde duruyordu. Dogin kendine çay koydu.
Yeni Rusya onları gülerek içerek felakete sürükleyecek bir çalgıyı seçti.
''Kosygin, bu eğlenceli olacak gibi görünüyor'' dedi. ''Ama Ruslar hiçbir zaman kendileri için en iyisinin ne olacağını kestirememişlerdir. Bereket versin, biz onlara bunu göstermeye hazırız. Ne soylu bir ekibiz biz.''
Shovich ellerini masanın üzerine koydu.
''General, ben soylu değilim. Rusya'yı kurtarmak da beni ilgilendirmiyor. Gorbaçov'un genel affı sayesinde kurtulmadan önce Rusya beni tam 9 yıl cehennemde tuttu. Beni sadece daha önce tartıştığımız koşullar ilgilendiriyor. Bunlar ikiniz için de hala geçerli mi?''
''General, geçerli'' dedi.
Gangster'in soğuk bakışlı gözleri Dogin'e yöneldi.
''O sizin adınıza da konuşuyor mu Sayın Bakan?''
İçişleri Bakanı çayına bir şeker atıp karıştırmaya başladı. Şoviç hüküm giymiş bir soyguncu iken Rusya, Avrupa, ABD, Japonya ve başka ülkelerde 100 bin kişilik ordusu bulunan bir örgütün başkanı olmuştu. Adamlarının çoğu bir dostu ya da bir akrabayı öldürerek hırsızların dünyasına kabul edilmişlerdi. Dogin bu adamla işbirliğine girmekle bir çılgınlık mı yapıyorum diye kendine sordu. Şoviç onlara ancak eski Sovyet Cumhuriyetlerinden elde edecekleri gelirin %20'sini almaya devam ettiği sürece sadık kalabilirdi. O bir vatansever değildi. Yeniden yapılandırılacak Sovyetler Birliği'nin doğal zenginliklerinden yararlanmak ve uyuşturucu parasını aklamak istiyordu sadece. Bu adamla anlaşmak Dogin'i rahatsız ediyordu ama Kosygin ve meslektaşları dünyanın en büyük ordusunu kontrolleri altında tuttukları sürece ve Dogin de St. Petersburg'daki yeni araştırma operasyonunu yürüttüğü sürece Şoviç'ten korkmaları için bir neden olmadığı kanısındaydı. Daha sonraki bir tarihte adamı saf dışı bırakabilirler, onu New York, Londra, Mexico City, Hong Kong ya da Buenos Aires'teki evlerinden birinde sürgüne gönderebilirlerdi. Ya da eğer gitmemekle direnirse onu hemen vurdurabilirlerdi. Dogin bundan pek emin değildi ama başka da seçenekleri yoktu. Politikacıları ve askeri yetkilileri satın almak için çok büyük miktarda paraya ihtiyaç vardı. Afganistan'ın aksine Rusların kazanabilecekleri bir savaş olacaktı bu. Ancak para bu işin anahtarıydı. Max kim bilir nasıl öfkelenirdi. Dogin Şoviç'e ben kendi adıma konuşuyorum dedi. Senin koşulların benim için geçerli. Zani'nin hükümetinin düşürüldüğü ve ben başkan seçildiğim gün yeni İçişleri Bakanını sen seçeceksin. Şoviç soğuk ürkütücü bir tebessümle gülümsedi. Ya kendimi bakan seçersem ne olur? Dogin duygularını belli etmeyecek kadar iyi bir politikacıydı ama birden dehşete kapıldı. Belirttiğim gibi seçim senin. Kosygin, Ukrayna ne olacak, Westnik ne olacak diye atılınca çadıra bir güvensizlik havası hakim oldu. Dogin başını yana çevirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı bizimle birlik. Şoviç neden diye sordu. Ukraynalılar yıllardır özlemini çektikleri bağımsızlıklarına kavuştular. Dogin, Westnik'in pek çok sosyal ve etnik sorunları var. Ordusu bunlarla başa çıkamaz. İş çığırından çıkmadan ortalığı bastırmak istiyor. Bunu yapması için biz ona yardım edeceğiz. Kosygin gibi, benim gibi, o da zafer dolu günlerin özlemini çekiyor. Polonya'daki adamlarım salın günü orada yerel saatte 12.30'da bir olay düzenleyecekler. Şoviç sordu, ne tür bir olay bu? Dogin, St. Petersburg'daki yardımcım Polonya'da sınır kasabası Przemyśl'e gizli bir ekip gönderdi. Adamlar oradaki Polonya Komünist Partisi bürosunda bir patlamayı gerçekleştirecekler. Komünistler bu saldırı karşısında suskun kalmayacaklar ve oradaki adamlarım da şiddet olaylarının başlamasını sağlayacaklar. Polonya ordu birlikleri olay yerine gönderilecek ve çalışmalar 6 mil ötedeki Ukrayna sınırına doğru yayılacak. Gece o kargaşa sırasında Westnik'in birlikleri Polonya birliklerine ateş açacak. Kosygin atıldı. Böyle olunca da Westnik askeri yardım sağlamak için benimle temas kuracak. Zanin gerçek güç kaynağının dışında kaldığını öğrenmiş olacak. Bundan sonra da hangi generallerin onun tarafını tuttuklarını öğrenmek isteyecek. Doğrusu çok az yandaşı olacak ve satın aldığımız politikacılar da onu desteklemeyecekler. Ukraynalılarla birlikte karşı saldırıya geçince Beyaz Rusya bize katılacak ve sınırı Varşova'nın 100 mil içine kadar yaklaştıracak. Zani'nin yabancı bankerleri ve iş adamları onu terk ederlerken Rusların milliyetçi ruhları kabaracak. Böylece onun işini bitirmiş olacağız. Dogin, başarımızın anahtarı ABD ve Avrupa'nın askeri müdahalesini önlemek olacak dedi. Şoviç'e baktı. Biz bunun emperyalizm olmadığını, sadece federasyona yapılmış bir saldırı sayılacağını iddia ederek bu işi diplomatik yollardan çözeriz. Eğer bu yöntemden sonuç alamazsak general sana belli başlı yöneticileri tehdit etme planını anlattı değil mi? Kosygin anlattım dedi. Ama Dimitri bana kendisinin daha iyi bir fikri olduğunu söyledi. Ona neden anlatmıyorsun Dimitri? 4. ayrımın sonu. Sayfa 53.